Ayrım 3, sayfa 25. Ateşkes görüşmeleriyle ilgili gelişme İngiliz Yüksek Komiserliğine ve General Harrington'a bildirilmişti. Tepe başındaki elçilikte General Harrington, Yüksek Komiser Sir Horace Rumble'da, "Bir savaş çıksaydı ancak kısa bir süre direnebilirdik," dedi. "Çünkü asker sayımız ciddi bir savaş için yetersiz. 250 bin kişilik Yunan ordusunu 2 hafta içinde silip süpürmüş muzaffer bir orduyla nasıl başa çıkabilirdik?" Coşkulu bir Türk topluluğunun yaklaşan uğultusu duyuluyordu. General devam etti. "Bu coşmuş halkı nasıl sindirebilirdik? İstanbul'da gizlice örgütlenmiş birçok silahlı Türk var. Her gün yeni adamlar da şehre sızıyor. Bunların da bir bölümü silahlı. Bir savaş durumunda İstanbul cehenneme dönerdi. Bir an önce İstanbul'u Türklere bırakıp buradan kaçmalıyız." Dipnot: Bilal Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, 4. cilt, sayfa 156. Elçilik görevlileri şaşkınlıklarını üzerlerinden atamamışlardı. Olayların kavrayışlarından daha hızlı geliştiği yüzlerinden belli oluyordu. Mr. Rattigan dünyaya küsmüştü. Türk başarısını içine sindiremiyordu. Çünkü yenilenin Yunanistan değil İngiltere olduğunu iyi biliyordu. İpler her aşamada İngiltere'nin elinde olmuştu. Baş tercüman Mr. Ryan konuşmalara katılmadan ayakta, pencereden Haliç'e bakıyor ve düşünüyordu. Osmanlı kaç zamandır Türk'ün devleti olmaktan çıkmıştı. Türk devletsizdi. Osmanlı devleti de çoktan beri milletsizdi. Tarih galiba bu yaman çelişkiyi düzeltiyordu. Dipnot: İstanbul yönetimini savunmanın İngiliz çıkarlarına daha uygun olduğunu gören Mr. Ryan hep Osmanlıcı kalmıştır. Anıları bunun kanıtıdır. Andrew Ryan, The Last of the Dragomans, Londra 1951. Lozan görüşmeleri sırasında azınlıklar, özellikle Ermeniler konusunda Türk delegasyonuna büyük zorluklar çıkarttı. Lozan Telgrafları 1. cilt sayfa 236, dipnot. Konferanstan önce tanıdığı Türk delege, danışman ve uzmanlar hakkında Lord Curzon'a yazılı bilgi verdi. S.N. Sonyel, Gizli Belgelerle Lozan Konferansı'nın Perde Arkası, sayfa 49 ve devamı. Elçiliğin önünden geçen Türklerin söylediği marş büyük odayı doldurdu. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa! Bu sırada İtalya'da sonuçları dünyayı etkileyecek bir olay yaşanmaktaydı. Faşist parti lideri Benito Mussolini, parti üyeleriyle sopalı, silahlı, eli kanlı gençlik örgütlerine Roma'ya hareket etmeleri emrini vermişti. Marşa su Roma! On binlerce üye ve kara gömlekli genç Roma'ya akacak, Büyük Venezia meydanında toplanacaktı. Amaç kralı ürküterek Mussolini'yi başbakan yapmasını sağlamaktı. İtalya savaştan galip çıktığı halde hiçbir kazancı olmamıştı. Güneybatı Anadolu İtalyan çıkar bölgesi olacaktı. Türk zaferiyle bu ümit de suya düşmüştü. Savaş ekonomiyi sarsmış, Bolşeviklik işçileri etkilemişti. İtalya 1918'den beri karışıklıklar, çekişmeler, grevler, çatışmalar, siyasi cinayetlerle çalkalanıyordu. Güven arayan kamuoyu, kararlılık isteyen büyük burjuvazi, ümit dağıtan Mussolini'ye kaymaya başlamıştı. Kral Victor Emmanuel birkaç gün içinde Mussolini'yi başbakan atayarak iktidarı faşizme teslim edecektir. İsmet Paşa İzmir'de bulunan Halide Edip, Yakup Kadri, Falih Rıfkı Atay ve Asım Ustan, Ege bölgesindeki Yunan ve Rum mezalimini saptamalarını istemişti. Neler yaptıklarını biliyordu. Ordu İzmir'e bu barbarlığın izini sürerek gelmişti. Hazırlık bitmiş, program kesinleşmişti. Halide Edip Hanım veda için İsmet Paşa'ya uğradı. Üzerinde cepheye geldiğinden beri üniforma olarak giydiği lacivert giysi, kolunda yeni rütbesi, başçavuş işareti vardı. İsmet Paşa Halide Edip Hanım'ı bırakmadı, çay söyledi. Bir soru aklını kurcalıyordu, sordu. "Latife Hanım'ı nasıl buluyorsunuz?" Halide Edip Hanım, Latife Hanım konusunda kararsız görünüyordu. Bir rahatsızlığı vardı, kibarca, "Çok çekici, zarif," dedi. Sonra hemen sordu, "Siz nasıl buldunuz?" İsmet Paşa Latife Hanım'ı beğenmişti. Bu konunun evlilikle sonuçlanmasını istediğini belli etti. Halide Edip Hanım, "Fikriye Hanım çok üzülecek," dedi. "Neden?" Bir yıldan fazladır paşaya canla başla bakıyordu. İsmet Paşa önemsemedi. Akrabası değil mi? Bir saygı görevi olarak bakıyordur. Öyle başlamış olabilir ama durum artık değişik. Bence paşaya iyice aşık. Paşanın sarı tesbihini bir muska, kutsal bir kolye gibi boynunda taşıyor. Öyle sanıyorum ki evleneceklerini umuyor. İsmet Paşa itiraz etti. Yok, iyi bir hanım olabilir ama paşanın eşi olmak için yeterli mi? Halide Edip Hanım gülümsedi. Aşk haddini bilmemektir zaten. İzin isteyerek kalktı. Yazarların emrine Yunanlılardan kalma, büyük bir otomobil ile iki kamyon, bir fotoğrafçı, yeteri kadar da muhafız verilmişti. İlk olarak Turgutlu'ya gidilecekti. Üç yazarı da kaldıkları evden alarak yola çıktılar. İstanbullu yazarlar evlerine ancak iki hafta sonra döneceklerdi. Dipnot, Halide Edip, Yakup Kadri, Falih Rıfkı, M. Asım, İzmir'den Bursa'ya, Atlas Kitabevi, İstanbul 1974. Falih Rıfkı Atay şöyle yazıyor. Henüz çürümeyen cesetler ve neredeyse henüz tüten yangınlar içinden geçiyorduk. Yakup Kadri külleri savrulan Manisa'ya, cetlerinin şehrine iki eli böğründe baka kaldı. Yunanlılar çekilişlerinde yok edici bir tahrip yapmışlardı. Yanmayanlar vakit bulup da yakamadıkları, yaşayanlar fırsat bulup da öldüremedikleriydi. Çankaya, sayfa 331. İstanbul için anlaşmazlık çıkabileceği düşüncesi subayları çok tedirgin etmekteydi. İzmir yangınına benzer bir barbarlığa kalkışılması, şehirde çatışma çıkması, Trakya için savaşın yeniden başlaması uzak bir olasılık değildi. Gizli MM grubu üyeleri tetikteydi. Kör kuyulara, sarnıçlara, bodrumlara, mahzenlere, tavan aralarına, yüklüklere, çeyiz sandıklarının dibine, mezarlıklara, türbelere saklanan silahlar çıkarılıp temizlenmiş, kullanılmaya hazır hale getirilmişti. Gerektiği kadar silah vardı ama MM grubu üyelerinin sayısı ve savaş deneyleri yetersizdi. Dipnot: MM grubu hakkında doğru bilgi için yardımcı doçent doktor Mesut Aydın, milli mücadele döneminde TBMM hükümeti tarafından İstanbul'da kurulan gizli gruplar ve faaliyetleri, sayfa 78-94, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1992. 1. Ordu Kurmay Kurulu MM grubunun İstanbul'a gizlice yollanacak yeni subaylarla desteklenmesini ve Anadolu yakasına iki alay sızdırmayı gerekli görmüş, ordu komutanı Nurettin Paşa öneriyi kabul edince hazırlığa başlanmıştı. İstanbul'dan yeterli sayıda eski elbise, mintan, fes ve ayakkabı alınmış, şehri iyi bilen subaylar ön hazırlık için Anadolu'dan gelmiş, esnaf, tüccar kimliğiyle İstanbul'a geçmişlerdi. Birliklerin yerleşecekleri yerleri, evleri ayarlıyorlardı. İlk sivil giysili tabur geceleri küçük birlikler halinde İngilizlere fark ettirilmeden Beykoz'a geçirilerek ayakkabı fabrikasına yerleştirildi. Sırada iki taburun Anadolu Hisarı yakınındaki cami, medrese ve evlere yerleştirilmesi vardı. İkinci bir alayda Selimiye Kadıköy kesimindeki İngiliz tugayını kuşatacak biçimde gizlice çevredeki Türk evlerine dağılacaktı. Dipnot: Rahmi Apak, 70'lik bir subayın hatıraları, sayfa 266-267. İşgalcileri uyandırmamak için çok dikkatli hareket etmek gerekiyordu. İstanbul'a yollanan subaylardan biri de eski yüzbaşı, yeni binbaşı Faruk'tu. Mahallesi olan Cihangir'de MM yetkilisi olarak görevlendirilmişti. Eve uğramadan önce 5 gün güvenli bir yerde kalarak gerekli önlemleri almıştı. Her gün yol üzerindeki kahveye gelerek akşama kadar orada bekleyecekti. Gece gerekebilir diye nöbette kalacak olanlara ev adresini de vermişti. Şimdi dikkati çekmeden eve ulaşmalıydı. Ordudan verilen sivil giysi iyice eskiydi, fesi buruşuktu, bavulu hurdaya çıkmıştı. 5 günde sakalı oldukça büyümüş, yüzü kararmıştı. Kendi halinde yorgun, bıkkın, aptalca bir taşralı gibi görünüyordu. Görünüşünü beğendi. Annesiyle teyzesine görevini alıştıra alıştıra açıklamayı düşünüyordu. Ama planı ilk adımda duman oldu. Daha görür görmez teyzesi bütün sesiyle çığlığı bastı. Annesi heyecandan bayıldı, sokak ayaklandı. Ev komşuların hücumuna uğradı. Faruk Türklerin oturduğu Çeşmeli Sokağın kahramanıydı. Anadolu'dan sırmalar, madalyalar içinde dönecek diye beklemişlerdi. Allah'a şükür sağ gelmişti ama bir garip olmuştu zavallı. Çok üzüldüler. Ah canım, musibet savaş çocuğu sersem etmiş, yazık. Yolun iki yanı acı veren savaş izleriyle doluydu. Yakup Kadri Bey arkadaşlarının moralini düzeltmek için Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı konuşmayı aktardı. Dipnot: Mustafa Kemal Paşa'nın Yakup Kadri'ye söylediklerini anımsayalım. İki muzaffer ordumuza karşı kimse yeni bir savaşı göze alamaz. Birkaç gün içinde mütareke, yani ateşkes isteyeceklerdir. Böylece milli mücadelemizin 4 yıl süren ilk safhası kapanmış olacak. Şimdi bir yol ayrımındayız. Ya ülkeyi ve milleti İstanbul'un o teslimiyetçi, çağ dışı, onursuz zihniyetine ve rejimine terk edeceğiz, ya da akılcı, bilime öncelik veren, bağımsız, özgür, başı dik yeni bir toplum olacağız. Asıl kurtuluşa akıl yoluyla varabiliriz. Bunun için de milli mücadelenin ikinci safhasını açmalıyız. Zor, çetin bir yol. Bağnazlıkla, dar görüşlülükle, ön yargılarla, hurafelerle, iliklere işlemiş cahillikle, din tüccarlarıyla, belki uyanmamızı istemeyen dış güçlerle de mücadele edeceğiz. Ama bunu göze almak, hepsiyle mücadele etmek, bu güzel toplumu bir daha hiçbir gücün sömüremeyeceği şekilde bilgi ve bilinçle donatmak zorundayız. Dünya hızla gelişirken biz yerimizde sayamayız, yoksa geleceğin akıllı nesilleri bizi affetmez. Şu çılgın Türkler, sayfa 676. Dikkatle dinlediler. İlk konuşan Asım Us oldu. Türkiye 200 yıldır bu kararlılığı bekliyor. Bu büyük bir uygarlık hamlesi olacak. Yakup Kadri pek iyimser değildi. O kadar çok engeli aşması, olumsuzluğu yenmesi gerekiyor ki bu mücadeleden başarıyla çıkabilir mi, kestiremiyorum. Başarması için yardım ve dua edelim. Halde Edip Hanım mücadele, savaş gibi sözleri artık işitmek istemiyorum dedi. Mustafa Kemal Paşa'nın bir konuşma sırasında savaştan sonra birbirimizi yiyeceğiz dediğini söyleyerek gergin bir sesle sordu. Bu ne demek? Dipnot: Halde Edip adı var. Türk'ün Ateşle İmtihanı, sayfa 238. Falih Rıfkı gülerek açıkladı. Şu demek: eski ile yeni, yani geri ile ileri, yani yanlış ile doğru, yani kara ile ak, yani yobaz ile aydın, yani orta çağ ile yeni çağ çatışacak. Kaç yüzyıldır çatışıyor. Yeni galip gelirse kurtuluruz. Eski galip gelirse yine orta çağda kalır, batının yanaşması ve emir kulu oluruz. Halde Edip Hanım, Anglo-Sakson tipi az partili, çatışmasız, sakin bir demokrasi döneminin başlamasını istiyordu. Toplum doğal gelişimine bırakılmalıydı. Yakup Kadri karşı çıktı. Batı ile aramızdaki büyük fark bu yolla kapanabilir mi? Kaç yüzyılda kapanabilir? İlkel bir haldeyiz. Falih Rıfkı da atıldı. Demokrasi yerden bitmez, gökten yağmaz, şapkadan çıkmaz. Özlediğiniz demokrasinin yerleşmesi, işlemesi için bizde bulunmayan bazı önemli şartlar gerek. Bu şartları gerçekleştirmeden yaptığımız demokrasi denemeleri özentiden ileri gitmedi. Fiyasko ile sonuçlandı. İngiltere'de, Fransa'da demokrasi kaç yüzyılda gerçekleşti biliyor musunuz? Halde Edip Hanım tartışmaya gelmez, hele bilgisinin sınanmasına katlanamazdı. Yeter diye kestirip attı. Bu konu kapanmıştır. Dipnot: Haldun Taner, Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil, sayfa 99 ve devamı. Cem Yayınevi, İstanbul 1979. Halde Edip Hanım'ı en doğru tahlil eden insan sarrafı Haldun Taner'dir. Rahmetli Taner'in yukarıki kitabını okumanızı dilerim. Halde Edip Hanım'ın bencilliği, kendini beğenmişliği, Mustafa Kemal Paşa ile bozuşmasına neden olmuştur. Kocasıyla birlikte Türkiye'den ayrılmıştır. Hayatı boyunca akımdan akıma kaymıştır. Değişmez tutumu Batı, özellikle İngiltere ve ABD hayranlığıdır. Bu konuda Çetin Yetkin, Türk Edebiyatında Batılılaşma ve Kimlik Sorunu, sayfa 111 ve devamı. Salyangoz Yayınları, İstanbul 2008. Dışarıdayken yazdığı The Turkish Ordeal adlı anılarında kendini dinlemediği için Mustafa Kemal'e yakışıksız ve haksız eleştiriler yönelterek kendi kişiliğini yaralamıştır. Hizmetlerine saygımı koruyarak bu tutumunu kınıyorum. Anılarını Türkçe yazarken ya da değiştirerek Türkçe'ye çevirirken bu iddialarından utanarak hiçbirine yer vermemiştir. Sabiha Sertel'e pişmanlık içinde Mustafa Kemal haklıymış diyecektir. Yıldız Sertel'in yazısı, Cumhuriyet Gazetesi, 4 Şubat 1997, aktaran Perihan Ergün, sayfa 23. Yıllar sonra aklı başına gelmiş gerçek aydın objektif kalmayı bilmeli, güvenilir çizgide durmayı başarmalıdır. Öfke ya da sevgi rüzgarıyla tarihe katkıda bulunulmaz. Halde Edip Hanım'ın anılarındaki başlıca yanlışları Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele adlı kitabımda belirtmiştim. İçinde yaşadığı Sakarya Savaşı hakkında verdiği bilgilerin çoğu yanlıştır. Zaferden sonra büyük bir U dönüşü yaparak geleneksel rejim yandaşları arasında yer alarak muhalif olmuş, sırf muhalefet olsun diye gerici tepkilerde de bulunmuştur. Bütünüyle aydın olan ne kadar az insanımız var. Asımız gülümsemeye çalıştı. Yavaş yavaş birbirimizi yemeye başladık bile. Daha neler yaşanacaktı. Londra, Paris ve Roma'daki Türk temsilcilikleri başlıca gazetelerin Türkiye hakkındaki haberlerini Ankara'ya bildiriyor, dışişleri de her akşam İzmir'e telgrafla geçiyordu. Telgrafı okuyan Ruşen Eşref Ünaydın, Yaver Salih Bozok'a, ''Birader'' dedi, ''4 yıl önce bizi aşağılayan gazetelerin çoğu mücadelemizi haklı buluyor ve övüyordu.'' Salih Bozok acı acı güldü. ''4 yıllık kanlı bir gecikmeyle, bugün ne istiyorsak 4 yıl önce de tam onu istiyorduk. Kabul ettirebilmek için 4 yıl savaşmak zorunda kaldık.'' Batı kuvvetten anlıyordu. Halkın sesi yansımaya başlamıştı. İzmirliler her gün hava kararırken çoluk çocuk Karşıyaka'da, Eşrefbaşa'da, Konak'ta, Karataş'ta, Göztepe'de toplanıyor ve gittikçe coşarak eğleniyor, kurtuluşun tadını çıkarıyorlardı. Bütün evler bayraklarla süslüydü. Çoğunun göğsünde iğne ile tutturulmuş Mustafa Kemal Paşa'nın resmi vardı. Bahçelerde, geniş yollarda ateşler yakılıyor, topluca marşlar, şarkılar söyleniyor. Derken bir coşku rüzgarı esiyor, yüzlerce binlerce İzmirli hanım zilleri takıp zafer ve barış şerefine oynamaya başlıyordu. Bunlar 3 yıl boyunca bir saygısızlığa uğramamak için evlerinden dışarı adım atmamış, sokağa çıkmamışlardı. Sevgi ve sevinç çığlıkları havayı yırtıyordu. Yaşasın Gazi Paşa, yaşasın ordu, yaşasın güzel İzmir. Çığlıklara şimşek çakar gibi tekbirler karışıyordu. Ancak kanlı bir işgal yaşamış olanların anlayabileceği sonsuz bir bayramdı bu. Dipnot: İzmir'de Müslüman Türk nüfusu kadar da Hristiyan vardı. Ekonomik, toplumsal hayat genel olarak bunların elindeydi. Alsancak pasaport arasındaki bütün iş ve eğlence yerleri özellikle Rumlarındı. Bu nedenledir ki İzmir bu duruma bir çeşit tepki olarak Gavur İzmir diye anılıyordu. 9 Eylül ile Gavur İzmir adı tarihe karıştı. İzmir'i yakanlar, yurttaşlığın gereklerini unutanlar İzmir'den kaçtılar. Şimdi İzmir'e güzel İzmir diyoruz. Gavur İzmir demek tarihe, gerçeğe aykırı, her bakımdan yanlış, çok incitici olur. Lütfen dikkat. Ruşen Eşref Bey ayağa kalktı. İzin alayım da dışarı çıkıp şu mutluluğu bir daha paylaşalım dedi. Yazıyı paşaya vermek için odadan çıktı. Hızla döndü, yüzü gülüyordu. Haydi çıkıyoruz. 5 dakika sonra kendilerini coşkunun kucağında buldular. Gök yıldız dolu, hava limonata gibi, deniz civelek, sokaklar cıvıl cıvıldı. Londra'da ise sisli, karanlık, kirli bir hava vardı. İngiliz kabinesi saat 22.30'da bugün ikinci kez toplanmıştı. İstanbul'dan haber bekliyorlardı. Monsieur Bouillon, Mustafa Kemal görüşmesinin sonucu öğrenilememiş. General Harrington'dan Çanakkale'deki durum hakkında bilgi alınamamıştı. Belki de çatışma başlamıştı. Sinirler gergindi. Lloyd George başını önüne eğmiş düşünüyordu. Yüzü iyi, güzel, insanca bir şey düşünüyormuş gibiydi. Oysa gerekirse son Yunan birliklerinden nasıl yararlanabileceğini hesap etmekteydi. Kısacası Trakya için yapılacak yeni bir savaşın hayalini kuruyordu. Eğer şu çılgın Türkler olmasaydı dünya savaşını pürüzsüz, görkemli bir zaferle kapatmış olacaktı. Ne var ki Türkler Sevr'i reddederek savaşı sürdürmüş, İngiltere'nin başını türlü dertlere sokmuş, Anadolu'daki savaşı kazanarak sömürgelerin ve dominyonların önünde İngiltere'yi küçük düşürmüşlerdi. Miss Stevenson sessizce içeri süzülerek İstanbul'dan gelen şifresi çözülmüş yazıyı Lord George'un önüne bıraktı. Yüksek komiserlik savaş çıkmadığını, Franklin Bouillon ile Mustafa Kemal'in ateşkes görüşmeleri için ilkelerde uzlaştıklarını bildirmekteydi. Dipnot: N. Hakkı Ulu, Emperyalizme Karşı Türkiye, sayfa 91 ve devamı. D. Walder, sayfa 329 ve devamı. Lloyd George hesap sorulması üzerine avam kamerasında şu açıklamayı yapmış: yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakınız ki o büyük dahi yüzyılımızda Türk ulusu yetiştirdi. Mustafa Kemal'in dehasına karşı elimizden ne gelir? Atatürk Araştırma Merkezi dergisi sayı 14 sayfa 284 Profesör Doktor İyi Giritli'nin yazısı. İyi Giritli bu açıklamanın özgün kaynağını açıklamıyor. Mustafa Kemal'in koşullarını kabul ederek ateşkes görüşmelerine razı olmak düpedüz bir yenilgiydi. Ama sonrası vardı bunun. Ateşkes görüşmeleri, barış görüşmeleri ve dahası. Lloyd George Türklere bunu ödetmek için eline birçok fırsat geçeceğini düşünerek öfkesini bastırdı. Uzun zaman başbakan kalacağını hesaplıyordu. Sabah Mustafa Kemal Paşa Mudanya Kurulu'nu kabul etti. İsmet Paşa'nın başkanlığındaki kurul Cephekurmay Başkanı Asım Gündüz Paşa ile Cephe Karargahı'ndan Yarbay Tevfik Bıyıklıoğlu ve Binbaşı Seyfi Akkoç'tan oluşuyordu. Mustafa Kemal Paşa Trakya'nın Türklere teslim edileceğinden kuşku duymaktaydı. İsmet Paşa'ya "Eğer Trakya'nın bize teslimini kabul etmezlerse" dedi, "hareketin durdurulması için verdiğim yazılı emri iptal edeceğim. O zaman iki orduyu da harekete geçirirsiniz. Baş üstüne." Görüşmelerde İngiltere'yi İşgal Kuvvetleri Başkomutanı General Harrington'ın, Fransa'yı İstanbul ve Trakya'daki Fransız Kuvvetleri'nin komutanı General Charpy'nin, İtalya'yı İstanbul'daki İtalyan Birliği'nin komutanı General Momberli'nin temsil edeceği bildirilmişti. Yunanlar hakkında bir bilgi yoktu. Unutulması imkansız bir yenilgiye uğramışlardı. Yenilgiden büyük felaket diye söz ediyorlardı. Yıkım, kargaşa, çekişme içindeydiler. Kahveler bitince kalktılar. Mustafa Kemal Paşa sevgiyle hepsinin elini sıktı. "Başarılar dilerim. Kolay gelsin." Yaver Salih Bozok Anadolu Demiryolu Genel Müdürü Kurmay Albay Behiç Erkin'den telgrafla İzmir-Ankara Demiryolu'nun son durumunu sordu. Mustafa Kemal Paşa artık Ankara'ya dönmek istiyordu. Yunanlılar kaçarken demir yollarını birçok yerde bozmuş, bazı önemli köprüleri de yıkmışlardı. Behiç Bey'in demir yolcuları inanılmaz bir beceriyle bir ay içinde bunların çoğunu onarmış, yolu iki yerde aktarma yapılması şartıyla Kütahya'ya kadar işletmeye açmayı başarmışlardı. Behiç Bey övünç içinde "Kütahya'ya kadar yol açık" diye yanıt verdi. Kütahya Eskişehir ile Eskişehir Polatlı arası yer yer sorunluydu. Otomobiller trenlere yüklenecek, sorunlu yerler otomobille aşılacaktı. Albay Behiç Bey gerekli emirleri verdi. Paşa'yı karşılamak için Konya'dan Afyon'a hareket etti. Dipnot: Afyon ile doğusundaki Çobanlar İstasyonu arasındaki demir yolunun 6 kilometrelik kısmını Yunanlılar sökmüş, ray parçalarını ve traversleri, mevzileri berkitmek için kullanmışlardı. Yolun kalan 20 kilometrelik kısmını da bozmuşlardı. Afyon alınır alınmaz orduyu ikmal etmek için bu demir yolunun hızla tamamlanıp onarılması gerekiyordu. Küçük jeneratörlerle sağlanan elektrik ışıkları altında geceleri de çalışılarak yol döşenip onarılmış ve ilk tren 6-7 Eylül gecesi 8 gün sonra Afyon'a girmiştir. Behiç Erkin, Hatırat sayfa 217. Demir yollarımız tarihinin yazılmamış olması büyük eksikliktir. Akşam yemeği çok güzel geçmişti. Çevre gün görmüş Müslüman Türk ailelerin köşkleriyle doluydu. Sofra hizmetine bu köşklerin iyi yetişmiş kızları yardımcı olmuşlardı. Hepsinin boynunda Mustafa Kemal Paşa'nın resmi bulunan altın madalyonlar vardı. Tren vakti yaklaşınca kalkıldı. Otomobiller köşkün önünde sıralanmış, eşyalar yüklenmişti. Görevliler, yaverler, şoförler, muhafızlar ayakta paşayı ve birlikte Ankara'ya dönecek misafirleri bekliyorlardı. Farların ışıkları altında köşk bir masal evine benziyordu. Komşu köşklerin bahçeleri, balkonları ve pencereleri gölgeler ile doluydu. Mustafa Kemal Paşa'dan ayrılacağını duyan komşular uzaktan da olsa bir daha görmek ve uğurlamak için bekliyorlardı. Latife Hanım paşa ve misafirler ile merdivenlerden bahçeye birlikte indi. Köşk hizmetlileri ve yardım için gelmiş olan genç kızlar merdiven başında kalmışlardı. Latife Hanım hepsinin elini sıkarak iyi bir yolculuk diledi. En son paşanın elini tuttu ve bırakmadı. Paşam, evimize saadet ve şeref bahşettiniz. Annem ve babam yakında dönecekler. Onların da bu şerefe nail olmaları için evimizin başkomutanlık karargahı adını taşımaya devam etmesini, 3-5 erden oluşan bir birlik tarafından da korunmasını rica edebilir miyim? Mustafa Kemal incelikle gülümsedi. Peki. Dipnot, Salih Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, sayfa 205. Latife Hanım elini öpmek için eğilince paşa telaşla geri çekildi, askerce selamladı, arabasına yürüdü. Geçirmeye gelmiş olan yetkililere gerekli emri verdi. Latife Hanım sessizce Salih Bozok'a sokulmuştu. Fısıltıyla, "Beni unutmayın," dedi. Bu, beni paşaya anımsatın demekti. O zamanın genel terbiyesince bir genç hanımın bir erkeğe ilgisini açıkça belirtmesi ayıplanırdı. Bu yüzden Salih Bey bir yandan bu davranışı yadırgıyor, bir yandan da kızın cesaretini takdir ediyordu. "Peki, unutmam," dedi. Arabalar çalıştırıldı. Komşu bahçe ve köşklerden alkış sesleri, sevgi aykırışları, dualar yükseldi. Arabalar köşkün önünden ayrılarak ilk yoldan sola döndüler. Motor uğultuları iyice uzaklaşana kadar alkışlar, dilekler, dualar kesilmedi. Dipnot: Anadolu halkı son yıllardaki işgal ve savaş acılarını da inanılmaz bir zaferde ölümden kurtuluşu da yüzyıllardır hiç yaşamamıştı. Onun içindir ki şimdiye kadar hiç kimseye kurtarıcı Atatürk'e duyduğu sevgiyi, saygıyı, minneti duymamıştı. Bu ölümden dönüşü ilkellikten kurtuluş izlemiştir. Çağdaşlaşma hamlesi. Bu ikinci büyük kurtuluştur. Bu iki aşamalı kurtuluşun büyük değerini ve anlamını kavrayamayan bazı yabancılar, özellikle politikacılar ve Atatürk sevgisini, ona duyulan bitmez minneti ve vefayı anlayamıyorlar. Böyle bir süreçten geçmedikleri, böyle bir liderleri olmadığı için ne kadar anlatsanız anlamaları da çok zor. Üstelik tarihimizi iyi incelemeden konuşuyor, yanlış yargılarda bulunuyor, haksız sonuçlara varıyorlar. Bunlar hayranı olduğumuz Shakespeare'in, Voltaire'in, Goethe'nin, Cervantes'in, Dante'nin, Ibsen'in, Petrov'un değil, Lloyd George'un ve benzerlerinin torunları. Bu adamlar Avrupa'nın emperyalist, bencil, çıkarcı, sömürücü, barbar, yalınkat, her şeyi kendine yontan, kaba, kibirli, ruhsuz yüzünü temsil ediyorlar. Bizim saygı duyduğumuz Avrupa bu değil, böyle değil. Fethi Okyar ile Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk aynı arabaya binmişlerdi. Göztepe yolundan Basmane istasyonuna gidiyorlardı. Önden giden küçük bir süvari birliği yol açmasa her akşamki gibi sokaklara dökülüp eğlenen halkı yarıp da geçmek çok zor olacaktı. Halk sevgisini avaz avaz açıklıyor, arabalar yavaşlarsa çamurlukları seviyor, arabaların gözleriymiş gibi farları öpüyorlardı. "Yusuf Kemal Bey çok zarif bir hanım, öyle değil mi?" diye sordu. "Evet. İnşallah evlenirler." Fethi Bey yanıt vermedi, düşünceli duruyordu. Yusuf Kemal Bey yükseledi. "Yoksa siz uygun görmüyor musunuz?"
"Haklısınız, uygun görmüyorum."
Yusuf Kemal Bey şaşırmıştı. "Neden?" "Misafirliğimiz süresince dikkatli izlerim. Paşayı idare edebilecek yetenekte biri olmadığını, olamayacağını anladım." "Amma yaptınız ha, bence fevkalade bir hanım." Dipnot, Salih Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, sayfa 208. Basmane garında tren hazırdı. Lokomotif bayrak ve defne dallarıyla süslenmişti. Gece yarısı olmasına rağmen peron binlerce İzmirli ile doluydu. Tren bandonun çaldığı İzmir Marşı'nın yürek titreten ezgileri ve halkın alkışları arasında hareket etti. 2 Ekim'de Ankara'da olacaklardı. Dipnot, Atatürk'ün bu tarihe kadar İzmir'de kalmasının nedeni müttefiklerle Ankara arasındaki askeri ve diplomatik ilişkilerin gelişimini beklemesidir. Ateşkes anlaşması yolu açılınca Ankara'ya döner. Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, 1. cilt, sayfa 437. Trenin hareket ettiği saatte İstanbul hükümetinin Maliye Nazırı Mehmet Tevfik Biren Bey kuş tüyü yatağında azap içinde dönüp duruyordu. Ağustos ayına ilişkin emekli aylıklarını daha ödeyememişti. Genel aylıkların Ekim ayı toplamı 508 bin lira tutuyordu. Bunu da ödemesi mümkün değildi. Çünkü Osmanlı hazinesinde sadece 60 bin lira vardı. Düyun-u Umumiye İdaresi ile Osmanlı Bankası'ndan avans istemiş, ikisinden de ses çıkmamıştı. Eldeki para padişah ve hanedanın aylık ödeneğine bile yetişmiyordu. sabaha kadar kıvranacaktı. Her ay sonunda yaşıyordu bu azabı. Yoksul, esir bir devletin maliye nazırı olmak, iğneli fıçıda yaşamak gibiydi. Dipnot, Mehmet Tevfik Bey'e göre padişahın aylık ödeneği 52 bin, veliahtın ödeneği 3120, hanedan üyelerinin ödenekleri 25.850 liraydı. Toplam 80.970 lira. Tevfik Bey'in Abdülhamit, Meşrutiyet ve Mütareke Hatıraları, sayfa 459-484.